Orada kimse var mı? Jostein Gardner, Fransızcadan çeviren Tuana Gülcan, Güncel Yayıncılık, İstanbul Şubat 2000, 6 nokta kayıt stüdyolarında seslendirilmiştir. Okuyan Feyza Çağlar. Gökyüzü. Sevgili Camila, seni Ekim'de bizimle geçirdiğin o haftadan beri görmedim. Dönem tatilini seninle geçirdiğim için şanslı olduğumu düşündüm. Koyda yengeç yakaladığımız zamanı hatırlıyor musun? Teleskobumu unutmadığına eminim. Hatta belki onu özlemişsindir de. Onu her gün kullanmak istiyordun. Bir gece, yalnız bir gece, hava açık değildi. O zaman da mutfakta krep yapmıştık. Belki sana bir hikaye anlatma sözü verdiğimi de hatırlarsın. İşte hikaye. Eğer bugün sana yazmak için kalemi elime alıyorsam, bu yalnızca 8. yaş gününü kutladığın ve benim bir kardeş beklediğim yaşa geldiğin için değil. Başka bir nedeni daha var. İleride tekrar üzerinde duracağım çok güzel bir haber. Ama önce sana Mika'dan söz etmeliyim. Sonra her şeyi anlayacaksın. Her şeyi sanki dünmüş gibi hatırladığımı iddia etmiyorum. Ama yine de önceki günmüş gibi aklımda kaldığını söylemek istiyorum. Pek çok şeyi unutmuş ve daha pek çok şeyi de uyduruyor olabilirim. İnsan çok çok uzun zaman önce olmuş olayları anlatmak istediğinde bu hep olur. Her şeyin nasıl başladığını oldukça iyi hatırlıyorum. Bana her şey en olağan şekilde başlamış diyeceksin. Eğer insanın bir erkek ya da kız kardeşinin olmasının olağan bir şey olduğunu düşünüyorsan, o halde hiçbir şey hiç bu kadar olağan olmamıştı. Ama senin böyle düşündüğünden emin değilim. En sıradan şeyler her zaman sanıldığı kadar sıradan değildir. O zamanlar bahçede yemlenen birkaç tavuğumuz vardı. Tavukların sıradan olduklarını mı düşünüyorsun? Anlıyorum. Ben de öyle sanırdım. Ama bu Mika'yı tanımadan önceydi. Düşün ki yalnız bir astronotsun ve uzayın bir ucundan öbür ucuna gidip geliyorsun. Yarı sonsuzluk boyunca yolculuk etsen bile bir tavukla karşılaşırsan şanslı sayılırsın. Evrende milyonlarca yıldız var ve bir yıldızın çevresinde, yörüngesinde bir ya da iki gezegen dönüyor olabilir. Yaşamın olduğu bir gezegene inmen, yıllar ve yıllar süren bir yolculuktan sonra ancak mümkün olabilirdi. Oysa orada bile bir tavuk bulma şansı son derece azdır. Bana öyle geliyor ki bir yumurta bulma şansın çok daha fazladır. Ama ondan da bir tavuk çıkacağından şüpheliyim. Muhtemelen evrende bizim dünyamızdan başka hiçbir yerde tavuk yoktur. Ve evren bizim hayal edebildiğimizden çok daha geniştir. Dolayısıyla bir tavuğun sıradan bir şey olduğunu ifade etmek güçleşiyor. Tavuklar hakkında sana hatırlatmak isterim ki, tavuklar her gün bir yumurta yumurtlar. Sen hiç bu kadar çok yumurtlayan başka bir kuş ya da hayvan duydun mu? Eğer Mika ile ilgili hikayeme böyle başlıyorsam, hiçbir şeyin sıradan olmadığını bana o öğrettiği içindir. Bazen sıradan bir günden söz edildiğini duyarız. Bu beni rahatsız eder. Birbirine benzeyen iki gün yoktur çünkü. Zaten yaşayacak kaç günümüz kaldığını da bilmiyoruz. Ve sıradan bir erkek çocuk ya da oldukça sıradan küçük bir kız çocuk demek, belki de sıradan gün ya da sıradan tavuk demekten çok daha kötüdür. Bunlar insanın başkalarını daha iyi tanımayı umursamadığı zaman kullandığı türden sözlerdir. Her neyse, sonuçta bir kardeşim olacaktı. Ailede herkes kız mı yoksa erkek mi olacağını tartışıyordu. Ben annemin karnında taşıdığı koca paketten bir erkek kardeş çıkacağından emindim. Ama bundan nasıl olup da bu kadar emin olabildiğimi hiç anlayamadım. Belki de yalnızca bir erkek kardeşim olmasını başka her şeyden daha çok istediğim içindir. Biz insanlar genellikle en çok istediğimiz şeyin olacağına inanırız. İnsanın bir erkek kardeşinin olmasının nasıl bir şey olduğunu hayal etmek bile benim için yeterince güçtü. Ama bir küçük erkek kardeş en azından biraz benim gibi olurdu. Küçük bir kız kardeş hayal etmek çok daha zordu. Annem karnında baş aşağı duran bebeğin zamanını onu tekmelemekle geçirdiğini söylüyordu. Bunu duyduğumda kendi kendime küçük bey davranışlarına bir çeki düzen vermeli dedim. Sanırım bu ona öğüt vermek istediğimin ilk seferiydi ve kesinlikle sonuncusu değildi. Dünyaya davranış kurallarını hiç bilmeden geliyoruz ve başkalarına biraz olsun saygı göstermeyi öğrenmemiz için zaman geçmesi gerekiyor. Yepyeni bir dünyaya gelmek erkek kardeşime mutlaka çok tuhafına gidecekti. Onu hiç kıskanmıyordum. Bir kere buraya geldi mi farklı bir yığın şeye alışması gerekecekti. İçinde bulunduğu küçük loş şeylerden dışarısının nasıl olduğunu pek hayal edemezdi. Bütün bunları ona nasıl açıklayacağımı düşünmeye başlamıştım bile. Ona her şeyin neye benzediğini anlatmam gerekecekti. Erkek kardeşim daha önce bu dünyaya hiç gelmemişti. Güneşi ve yıldızları, vahşi hayvanları ve çiçekleri hiç görmemişti. Dolayısıyla hayvanlarla çiçeklerin isimlerini de bilmeyecekti. Ve benim bile daha öğrenecek çok şeyim vardı. Örneğin bir jaguarla bir puma arasında ne fark olduğunu bilmiyordum. Artık Jaguar'ın Puma'dan biraz daha büyük olduğunu biliyorum ama konu bu değil. Gezegenimizde farklı binlerce hayvan var. Erkek kardeşime bir kedi ile bir köpek arasındaki farkı anlatmak için bile bayağı bir uğraşmam gerekecekti. İnsanların dünyadaki her bitkiye ve her hayvana bir isim vermeleri binlerce yıl aldı. Üstelik henüz bitiremediler. O halde yaşam bütün bu isimleri öğrenmek için biraz kısa değil mi? Erkek kardeşim dünyayı ilk kez ziyaret eden bir astronot gibi olacaktı. Hey, orada kimse var mı? Yoksa her yer boş ve terk edilmiş mi? Mavi bir gezegen. Adeta koca bir şeker. Orada yaşam olması mümkün mü? İmdat, düşüyorum. Bütün bunlar olduğunda ben henüz 8 yaşındaydım. Her şey gecenin ortasında başladı. Sanırım sürükleyici bir düş görüyordum. Uyan Yokim diyordu babam. Gece yarısı oldu ama bebek bunu bilmiyor ve annenin karnından çıkmak istiyor. Yatağımda oturdum ve sordum. Erkek kardeşim mi demek istiyorsun? Ne söylediğimi bu kadar iyi hatırlıyorsam yeni uyanmış olduğumdan ve odamın gerçekten karanlık olmasındandır. Babam annemle birlikte doğum evine gittiklerinde yalnız kalıp kalamayacağımı sordu. Oraya varır varmaz bana telefon edeceğini söyledi. Beni uyandırmadan önce Helen teyzeyi aramıştı. Helen teyze ilk otobüse atladığı gibi gelip bana göz kulak olacaktı. Helen teyze gelinceye kadar başımın çaresine bakabileceğimi söyledim. Lego'dan bir şeyler yaparım. Tek başıma kalmam gerektiğinde hep yaptığım şeydi. Genellikle kocaman uzay mekikleri yapardım. Hayal gücümü kullanmam gerekirdi. O zamanlar Lego'nun takım halinde uzay mekikleri yoktu. Çabucak giyindim çünkü erkek kardeşimin ya da kız kardeşimin doğmasını sabırsızlıkla bekliyordum. Ne var ki küçük bir erkek olacağından emindim. Böylece diye düşündüm, artık tekmelemeyecek. Annemin kucağına oturmayalı haftalar olmuştu. Stor perdeyi açmak için pencereye gittiğimi hatırlıyorum. Perdeyi boşa almamla şak diye ses çıkararak rul oldu, döndü, döndü, döndü. Yıldızlarla kaplı gökyüzünü dikkatle inceledim. Bu o ana dek gördüğüm en aydınlık geceydi. Merdivenleri birer ikişer indim. Annem büyük koltukta oturmuş böğürlerini ovuyordu. Gözleri sımsıkı kapalıydı. Yüzündeki tüm kaslar gerilmişti. Babam dünyaya bir çocuk getirmenin her zaman zahmetli bir iş olduğunu söylemişti. Bu yüzden annemi rahatsız etmek istemedim. Ona yalnızca bir kardeş sahibi olmanın da oldukça zor bir şey olabileceğini hatırlatmak istiyordum. Ama başka sefere kaldı. Dışarısı hala kapkaranlıktı. Hatta annemle babam gittikten ve farların ışığı da kaybolduktan sonra daha da karanlık oldu. Akıllarının ucundan bile geçmediğime eminim ve en kötüsü de buydu. Annemin karnından çıkmak için debelenmeye başlayan küçücük bebek onlara yeterince endişe veriyordu. Uzun bir süre kapının eşiğinde kaldım. Girmeye karar verdiğimde kapıyı ardımdan kaparken evinde çevresindeki alan gibi terk edildiği hissine kapıldım. Bahçe. Odama çıktığımı ve pencerenin önündeki bir sandalyeye oturduğumu hatırlıyorum. Gökyüzünün tüm yıldızlarını inceleyecek kadar uzunca bir süre orada kaldım. Sanırım kendi kendime yukarıda üzerinde yaşam olan gezegenler bulunup bulunmadığını ya da tüm evrende yaşamın yalnızca dünyamızda olup olmadığını soruyordum. Evde yapayalnızdım ve bu durumu biraz sıkıcı buluyordum. Dışarısı biraz aydınlanmaya başladı. Gökyüzü mürekkep karasından daha koyu bir maviydi. Ev öyle sessizdi ki az aşağıda koyda dalgaların iskeleye çarpışını duyuyordum. Karanlıktan gerçekten korkmazdım. Uzay gemileri ve ay modülleri yaptığımdan beri uzay hakkında düşünmeye başlamıştım. Ve uzayı düşündüğüm tam o anda beni yerimden sıçratan bir şey oldu. Bir kuyruklu yıldız birdenbire gökyüzünü baştan başa geçti. Gözlerimin önünde sanki bahçeye inecekti. Ne zaman biri doğsa gökyüzünde bir kuyruklu yıldızın belirdiğini anlatmışlardı. Ve işte tam da erkek kardeşim doğacakken bu kuyruklu yıldız onun kimiydi? Tüm hatırladığım bir kuyruklu yıldız gördüğüm ve dünyaya gelecek erkek kardeşimi düşündüğüm. Dolayısıyla gerçekte neler olup bittiğini söyleyemem ama ardından birdenbire bahçedeki elma ağacından gelen belli belirsiz bir ses duydum. Bir an gürültünün kaynağının erkek kardeşimle birlikte doğum evimden dönen anne ve babam olduğunu sandım. Ama duyduğum onlar değildi. Pencereden sarktım ve tulumu elma ağacının bir dalına takılmış küçük bir erkek çocuk fark ettim. Bu Mika'ydı. Mika'nın ne kadar şanslı olduğunu ancak çok sonra anladım. Büyük elma ağacının üzerine düşmekle kalmış, bir de tulumu ağaca takılınca zavallıcık yerle gök arasında baş aşağı asılı kalmıştı. Yere düşmüş olsaydı çok canı yanacaktı. Ya annemin güllerinin üzerine düşseydi, o zaman durum çok daha vahim olacaktı. Onun uzay gemisi hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Sonradan üzerinde yaşam olan bir gezegene yaklaştığını anladığında meraktan ufacık gemisinin ambar kapağını açtığını öğrendim. Bunun üzerine merdivenleri dörder dörder indim. Kendimi bahçeye attım ve ağaca takılıp kalmış küçük çocuğun yanına koştum. Bu bir düş olmalı dedi Mika. İlk sözleri bunlar oldu. Bana biraz tuhaf geldi. Olduğumdan daha uyanık olunamazdı. Hemen Mika'nın nasıl olup da benim dilimde konuşabildiğini kendime sordum. Kimse evrende başka bir yerde yaşam olup olmadığını bilmiyor. Ve eğer varsa kimse oradaki canlı varlıkların konuşmayı bilip bilmediklerini bilmiyor. Yaşam varsa ve oralarda oturanların bir dili varsa, konuştukları dilin bizimkiyle aynı olduğundan şüpheliyim. Tıpkı şu önceden sözünü ettiğim yumurta gibi. Başka gezegenlerde yumurtlanması çok olası, bunda şaşılacak bir şey yok. Ancak o yumurtalardan çıkan kuşların ve hayvanların bizim bildiğimiz kuşlar ve hayvanlar olması hiç de o kadar olası değil. Neyse ki yaşım küçüktü de Mika'nın bizim dilimizi konuştuğunu duyduğumda çok da sersemlemedim. Canlı gerçek bir çocuk gökten dosdoğru üzerimize düştüğünde, doğrusunu söylemek gerekirse hangi dili konuştuğunu pek önem taşımıyor. Aslında en şaşırtıcı olan konuşması. Bu yalnızca bir düş diye tekrarladı. O anda öyle şaşkındım ki türlü fikirler aynı anda beynime üşüşüyordu. Şu ağaçtaki çocuk da kimdi? Ve eğer bu bir düşse onun kimiydi yoksa benim kimiydi? Ve eğer o düş görüyorsa ben bu uyanık halimle ne yapıyordum? Tulumu bir dala takılmış, hala bir o yana bir bu yana sarkaç gibi sallanıyordu. Yavaşça kendi çevresinde dönüyordu. Sanırım benim de biraz başım dönüyordu. Ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Ama odamda oturmuş yıldızları seyrederken aklıma gelen bir fikri hatırladım. Tek başıma olmanın hüzünlü bir şey olduğunu düşünmüştüm. Ve bir saniye sonra elma ağacında asılı bir çocuk bulmuştum. Her dilek bu kadar çabuk kabul olmaz. Kimsin sen diye sordu bana. Aynı soru benim de dilimin ucundaydı ve lafı ağzımdan alması bana biraz adaletsiz geldi. Durup dururken bahçesine düşen ben değildim. İsmim Joachim dedim. Benim ismim de Mika. Sen niçin başının üzerinde duruyorsun? Gülmekten kendimi alamadım. Sonra da onu biraz şaşkına çevirdiğim hissine kapıldım. Çünkü baş parmağını ağzına soktu ve bebek gibi emmeye koyuldu. Bu beni yeniden güldürdü. Asıl sen baş aşağı duruyorsun dedim. Mika baş parmağını ağzından çıkardı ve bütün parmaklarını oynatmaya koyuldu. İki kişi karşılaştığında ikisinden biri başının üzerinde duruyorsa hangisinin doğru bir şekilde durduğunu söylemek hiç de kolay değildir. Bu yanıt üzerine dona kaldım ve söyleyecek hiçbir şey bulamadım. Parmağıyla toprağı gösterdi. Bu gezegenin toprağı üzerine çıkmamda bana yardımcı olmak nezaketini gösterirsen hiç de fena olmaz. İnmende yardım edebilirim dedim ona bir sır verircesine. Hayır dedi Mika, çıkmama yardım et. Bunun üzerine annemin gül ağaçlarını budamakta kullandığı büyük bahçıvan makası geldi aklıma. Bahçıvan makasını bulduğum büyük alet kutusuna koştum. Bir de eski süt kasası vardı. Üzerine çıkmak için ağacın altına taşıdım. Sonra bir makas darbesiyle Mika'yı dalından kopardım. Kısa bir süre kafa üstü kaldı. Aynı pozisyonda karnının üzerindeki bir bez parçasının uçlarını birbirine bağlamayı başardı. Ellerinin yardımı olmaksızın başını üzerinde durabildiğini gördüğümde ne kadar etkilendiğimi hala hatırlıyorum. Gözleri her yönde dönüyordu. Pek çok kez bir sağa bir sola, bir sağa bir sola bakış attı. Sanırım onu çevreleyen şeyleri değerlendirmeye çalışıyordu. Sonra üzerinde gökyüzünü fark etti. Ancak bundan sonra bacaklarını kıvırdı, kısa bir süre dizüstü kaldı. Sonra doğruldu ve çevresine baktı. Tümüyle sersemlemiş bir hali vardı. Mika bana çimenleri gösterdi ve dedi ki, ''Bunun yukarısı olduğunu düşünmüştüm. Sonra parmağını gökyüzüne doğrulttu ve bunun aşağısı olduğunu düşünmüştüm. Yeniden parmaklarını oynatmaya koyuldu. Tamam, kafamı bir gezegene çarptığım ana kadar yukarıya çıktığıma eminim.'' Parmağıyla bir süre yeryüzünü sonra yeniden gökyüzünü işaret ederek durdu. En son ayı gösterdi ve dedi ki, bu gezegenin bir ayı olduğunu fark ettim. Oraya gitmek istediğinde yukarı doğru mu aşağı doğru mu hareket ediliyor? Yukarı doğru diye yanıtladım. İnsanoğlu aya ilk kez ayak basalı ancak birkaç hafta olmuştu. Dolayısıyla ne dediğimi biliyordum. Mika baş parmağını yine ağzına sokmuştu ve eğer baş parmağını ağzından çıkardıysa bu muhtemelen bana başka bir şey sormak içindi. Ama ayın üzerinde durduğunda yere inmek için inmek gerekmez mi? Şimdi iyi düşünmem gerekiyordu. Bir baş hareketiyle onayladım. Peki ayın üzerindeyken bu gezegene bakmak için gözler kaldırılmıyor mu? Ay'a bizzat hiç gitmemiştim ama televizyonda Ay'a ilk ayak basılışının tüm tekrar yayınlarını seyretmiştim. Dolayısıyla başımı bir kez daha salladım. O halde bu gezegenle Ay arasında bir yerde aşağı yukarı, yukarısı aşağısı oluyor. Bu kez kafam öylesine karışmıştı ki ne yanıt vereceğimi bilmiyordum. Ama söylemiş olduğu şeyi iyice düşünmeye dikkat ettim ve bana tamamen doğru gibi geldi. Evet diye onayladım, sanırım öyle oluyor. Bunun üzerine konu hakkındaki derin bilgisiyle ilan etti. Büyük ters çevrilmenin tam yerini bulduğumu sanıyorum. Birden bahçedeki bir kanguru gibi zıplamaya başladı. Önce çevik ve ihtiyatlı küçük sıçrayışlarla sonra elinden geldiği kadar yukarıya. Bu gezegen dedi bu kadar büyük olamaz. Yine çok tuhaf bir şey söylemişti. Yeryüzünün büyüklüğü hakkında bir fikir sahibi olmaya yetecek kadar yukarı sıçramadığına eminim. her durumda diye açıkladı. Burada çok fazla yer çekimi yok. Görüyor musun, burada kendi gezegeninde sıçradığımın iki katı kadar sıçrayabiliyorum. Bir gün benim gezegenime gelirsen sanırım sen hiç sıçrayamazsın. İşte yeniden düşünmeme yol açmıştı. Yalnızca yer çekimi daha yüksek bir gezegenden geldiği için benden iki kat daha yükseğe sıçrayabilmesi haksızlık değil miydi? Yer çekimi üzerindeki denemelerini bitirir bitirmez çimeni incelemek için emeklemeye başladı. Sonra birkaç tutam koparıp ağzına soktu. Elbette çimenin tadı hoşuma gitmedi. Bunun tadı berbat diyerek hemen tükürdü. Konuşurken tükürükler saçtı. Tükürdü ve yeniden tükürdü. Onun için biraz üzüldüm. Buraya gelmesi aylar sürdüğüne göre çok aç olmalıydı. Bunun üzerine koşarak elma ağacının yanına döndüm ve güzel bir elma kopardım. Üzerinde yaşadığım gezegen adına biraz olsun nazik olmam gerektiğini düşünüyordum. Bir elma yiyebilirsin dedim ona yeşil meyveyi uzatırken. Sanki ilk kez bir elma görüyordu. Önce elmayı kokladı, sonra küçük bir parça ısırdı. Hımm yaptı. Daha büyük bir parça ısırmadan önce. Beğendin mi? Yerlere eğilerek selam verdi. İlk kez yendiğinde bir elmanın nasıl bir tadı olduğunu bilmek istiyordum. Bunu ona sordum. Bunu nasıl buldun? Yine yerlere kadar eğildi. Niçin böyle yerlere kadar eğiliyorsun? Mika yeniden eğildi. Bu beni öylesine güç bir durumda bırakıyordu ki ona aceleyle aynı soruyu sormaktan başka bir çare bulamadım. Peki ama niçin eğiliyorsun? Bu kez de onun kafası karışmıştı. Yeniden eğilmesi mi yoksa yalnızca yanıt vermesi mi gerektiğini biliyordu sanırım. Benim geldiğim yerde diye açıkladı. Ne zaman biri heyecan verici bir soru sorarsa önde eğilerek selam verilir. Soru ne kadar ilginçse karşısında o kadar çok eğiliriz. Böylesine saçma bir şey duymayalı çok uzun zaman olmuştu. Niçin bir soru karşısında eğlenileceğini anlamıyordum. Peki birbirinize merhaba dediğinizde ne yaparsınız? Zekice bir soru düşünürüz. Niçin? Önce eğildi, ne de olsa ona bir başka soru sormuştum ve dedi ki karşımızdaki eğilsin diye soracak zekice bir şeyler bulmaya çalışırız. Bu yanıt beni öylesine etkiledi ki eğilebildiğim kadar eğildim. Doğrulduğumda Mika'nın parmağını emdiğini gördüm ve o parmağını ağzından çıkarıncaya dek uzun bir ara vermek gerekti. Niçin eğildin diye sordu gücenmiş denebilecek bir tonda. Çünkü soruma çok zekice yanıt verdin. Bunun üzerine duru ve etkili bir sesle daha sonra hep hatırlayacağım bir şey söyledi. Bir yanıt asla önünde eğilmeye değmez. Zekice ve doğru gibi görünse bile bunu hak etmez. Hemen başımı salladım ama bunu yaptığıma derhal pişman oldum. Çünkü Mika bana vermiş olduğu yanıt karşısında eğildiğimi sanabilirdi. Eğildiğinde diye devam etti. Pes edersin. Bir yanıt karşısında asla pes etmemelisin. Neden? Yanıt ister istemez daha önceden kat edilmiş bir yoldur. Sadece sorular kat edilecek yolu gösterirler. Bu sözler öylesine bilgelik doluydu ki yeniden eğilmekten kendimi alabilmek için çenemi ellerimin arasına sıkıştırmak zorunda kaldım. Tam o anda güneş yeni bir güne merhaba dedi. Mika yıldızın kırmızı çevresini işaret ederek pijamamı çekti. Bu yıldızın adı ne? Güneş. Tekrar parmaklarını oynatmaya koyuldu. Tam olarak dedi ki her güneş bir yıldızdır ve tüm yıldızlar birer güneştir. Yalnızca yıldızların hepsinin çevrelerinde dönen gezegenleri yoktur ve gezegensiz bir yıldıza kimse güneş demez. Mika'nın haklı olduğunu anladım ve ben de zekice bir şeyler söylemek istedim. Aydınlatılacak gezegeni olmayan yıldız kendini çok yalnız hissediyor olmalı. Yeni bir güne merhaba dediğinde başını kaldırıp ona bakacak kimse olmuyordur. Mika bana kuşku dolu bir bakış attı. İyi ama başını kaldırıp ona bakabilirsin. Kim, ben mi? Başını iki kez salladı. Yalnız yıldızına yeni bir geceye merhaba dediği zaman bakabilirsin. Ne demek istediğini o zaman anladım. Gece ne kadar karanlık olursa diye devam etti sözlerine, gökyüzünde o kadar çok güneş görülebilir. Gün boyunca yalnız kendi güneşini görürsün. Mika ile ilk karşılaşmam işte böyle gerçekleşti. Düşünürken baş parmağını emiyor, bir şey açıklamak istediğinde parmaklarını oynatıyordu. Ona ne zaman zekice bir soru sorsam yerlere kadar eğiliyordu. Ve ona yanıt verdiğinde yeni bir soru sorup sormayacağını anlamak için beni dikkatlice dinliyordu. Telefon çaldığında onun huysuzluk etmeye hazır, hiddetli biri de olabileceğini henüz bilmiyordum. Ev. Evdeki telefonu çaldığını duydum. Mika da duydu çünkü kulaklarını tıkamaya çalışarak başını sallamaya koyuldu. Kulaklarımın içinde korkunç bir ses var diye haykırdı panik içinde. Bu beni güldürdü. Yalnızca telefon dedim. Ama sözlerim onu daha da korkuttu. İnsanın kulaklarının içinde bir telefon olması tehlikeli mi? Gözlerim fal taşı gibi açıldı. Kulaklarının içinde değil ki. Sonunda koşup telefonu açmam gerektiğini anladım. Mika küçük adımlarla beni izledi. Babamdı. Doğum evindeyiz. İyi. Her şey yolunda mı? Evet. Ben evet dediğim sırada Mika mutfakta belirdi. Kırmızı sandalyenin üzerine sıçradı ve tezgaha tırmandı. Helen teyze az sonra orada olur dedi babam. Mika bir dolap kapağını ardına kadar açmıştı. Canın sıkılıyor mu? Tam o anda büyük bir un paketi büfenin üzerine yuvarlandı. Hayır hayır hiç sıkılmıyor. Mutfakta bir kar fırtınası yaratmak istiyor gibi görünen Mika'yı izliyordum. Ama babama bunu anlatamazdım. Babama bir uzaylı tarafından ziyaret edildiğimi söyleyemezdim ya. Ne yapıyorsun diye sordu babam. Tam o sırada Mika hapşırmaya başladı. Sanırım sırasıyla bir hapşırıyor bir gülüyordu. Hiç dedim, şimdi gitmem gerek. Mutfağa koştum. Öncelikle Mika'yı kucağıma alıp yere indirdim. Ne yapıyorsun? Bana yalnızca baktı ve güldü. Bunun üzerine sesimin tonunu sertleştirerek bunu bir daha sakın yapma diye bağırdım. Mika avaz avaz ağlamaya başladı. Öyle bir uluyordu ki başıma ağrı girmesin diye kulaklarımı tıkamak zorunda kaldım. Üstelik susmaya niyeti varmış gibi de görünmüyordu. Helen teyzenin gelmesini beklerken ellerim kulaklarıma yapışmış halde bir hareket edebilseydim. Onu susturmak için bir şeyler bulmam gerekiyordu. Önce yüzümü buruşturarak ellerimi salladım. Bu hiçbir işe yaramayınca mutfakta dans etmeye başladım. Bir horoz gibi öterek tek bacak üzerinde durmayı denedim. Sonra bir kurbağa gibi sıçrayarak önünde gidip geldim. Ama hiçbir işe yaramıyordu. Mika daha da yüksek sesle bağırıyor ve bulduğum bütün soytarılıklar bana giderek daha da aptal durumuna düştüğüm hissini veriyordu. Mika'nın haykırışları öyle dayanılmaz, zavallının görünüşü o kadar korkunçtu ki sonunda yerden bir avuç un aldım ve havaya fırlattım. Mika unla oynamasına izin verilmediği için huysuzlanıyor diye düşünmüştüm. Oysa o henüz bitirmemişti.